Ayrım 18.
Behlül, bilir miyim diyordu. Uzak, her şeyden uzak bir yere. O zaman kadına bir sevda kasidesini düşlemeler içinde uyutan şiir ufuklarını açıyordu. Büyük denizleri geçeceklerdi. Aşklarına bir nazla, neşeyle örülmüş yuva, öyle eşsiz, benzersiz bir köşe bulacaklardı ki sonsuzluklara kadar uzanan bir baharın tazeliklerine yuva olsun. Ağaçlarının arasında kaybolunacak korular, saf dalgalarının kıyısında kendinden geçmişlikler içinde uyanacak çağlayanlar, sevdalarının sürekli bir bahar ortamı olacaktı. Onları mini mini bir selamla alkışlayan kuşlar, katıksız gülümsemeleriyle kutlayan çiçekler arasında kol kola, baş başa gezeceklerdi. Sonra yuvalarına gece ayın, işitilmez, hüzünlü bir müziğin şiirlerine benzeyen ışıkları altında içten sevda ezgileri dinleyerek döneceklerdi. Küçük, zarif yuvalarında, yeşillikler içinde boğulmuş yeşil bir kafese benzeyen o kutunun içinde sevişecekler, hep sevişeceklerdi. O kadar sevişeceklerdi ki, yılların geçtiğinden habersiz, her zaman genç, her zaman mutlu, artık ölmemek isteyeceklerdi. Belki bu sevda köşesi o kadar cennetten bir parçaya benzeyecekti ki, ölüm bile onları unutacaktı. Behlül yavaş yavaş bir sevda şiirinin kendisini de tatlı bir sıcaklık içinde saran etkisiyle kendinden geçmiş halde söylüyordu. Bu hülya tablosu Bihter'i uzaklara götürüyor, bilinmez bir evreni şiirle, aşkla örülmüş ufuklarına atıyordu. Bir sözcük eklerse bu kasidenin mutluluk düşüncesini zedelenmiş olacağından korkarak susuyordu. Yalnız bir şey düşünüyordu. Behlül kendisiyle birlikte gelebilecekti. Her şeyi onun için terk edecekti. Şimdi onun boynuna sarılmak, teşekkür etmek, bilsen beni ne kadar mutlu ediyorsun demek istiyordu. Evet, artık mutluydu, artık günahının işte ödülünü topluyordu. Bu gece dönüş zamanının geldiği kanısına varınca Bihter birden bir korku duydu. Gelirken dönüşü hiç düşünmemişti. Neden korktuğunu da pek belirleyemiyordu. Geldiği gibi gidecekti. Giderken olası olan tehlike, giderken de söz konusuydu. Odasından hiçbir yürek çarpıntısı duymaksızın çıkmışken, şimdi yeniden oraya dönmek için korku duymasına bir anlam veremiyordu. Karanlıktan, gecenin soluğundan, uzun sofalardan, duvarlardan, her şeyden korkacağına, bir takım ellerin uzanarak kendisini tutacağına, bir korku çığlığıyla karanlıkların içinde düşüp bayılacağına inanıyordu. Ama gitmek gerekliydi, daha fazla duramazdı. Sabaha karşı evin içinde uyananlar olabilirdi. Behlül kapısını yarı açık bırakacaktı. Bihter omuz atkısını kaparak bir yüreklik atılımıyla atıldı. Sofada karanlıktan geçerken koşuyordu. Merdivenlerin bir basamağında tahta gıcırdadı. Bir adım daha atamayarak durdu. Sonra durmaktan korktu. Kapısının önüne kadar nasıl geldiğini bilmiyordu. Orada anahtarı aklına geldi. Anahtarı nereye koymuştu? Bunu düşünmeden önce anahtarı bulamamak olasılığının sonuçlarını düşündü. Mümkün değil. Anahtarın nerede olabileceğini aklını yöneltemiyordu. Sonsuzluk kadar uzun bir dakika geçti. Artık dayanış gücünü kıran bir didişmede son gücünü harcamışçasına oraya düşüverecekti. Birden aklına geldi. Anahtar atkının kurdelesine bağlanmış göğsünde sallanıyordu. Nasıl olmuş da bunu görememişti? Kapıyı açarken titriyordu. Gürültü olup olmadığını anlayamadı. Odasına girip kapısını kapadıktan sonra bir süre durdu. Yanı yöreyi dinliyordu. Hiçbir ses yoktu. Bu büyük ev derin bir uyku içinde her şeyden habersiz geniş geniş soluklarla uyuyordu. Demek gecelerin kara gözlerinden başka hiçbir göz onu görmemişti. Demek bu kadın bu geceyi başka bir odada geçirmişti de bundan kimsenin haberi olmamıştı. Bihter bunun bu kadar kolay olabildiğine şaşıyordu. Şu halde isterse yarın gece, isterse her gece oraya gidebilecekti. Bilemedik belki bir kez görülebilirdi ama bundan artık korkmaya sebep yoktu. Madem ki onunla birlikte gideceklerdi ta büyük denizlerin öte yanına. Bihter kendisini Behlül'ün kolunda, yeşil ormanlar içinde, mavi çağlayanlar arasında aşkın bir kendinden geçmişliği içinde yavaş yavaş yürüyor görüyordu. Nihal için bu düğün, o vakte kadar açıkça anlaşılamamış, yalnız sezilerek belirsiz kalmış birçok gerçeklerin birden gelişmesi niteliğinde olmuştu. Hep gördükleri, tanıdıkları hayatın uzaktan görülmüş sınırlı köşeleriydi. İnsanları, özellikle kadınları, kendi dünyasının kadınlarını bu denli yakından görmemişti. Düğünde hiç eğlenmemişti. Daha çok o zamana kadar uzaktan görülerek tamamıyla ayırt edilemeyen birçok gerçeklerin sert katı vuruşuyla kendisine çarpmasından yararlanmış gibiydi. Düğünden dönüşünden sonra bu iki gün içinde görülen yüzler, işitilmiş cümleler, bir düğün evinin olup bitenlerini oluşturan bütün o küçük küçük tablolar, gürültüler, çalgılar, karmakarışık, hep birden bir dünyanın patlayarak bulutlar içinde dönen darmadağın bir yıkıntısı biçiminde beyninin içinde çalkalanıyordu. Neler görmüştü, neler işitmişti, bunlara bir düzen veremiyordu. Düğünü baştan sona sırasıyla birisine anlatması gerekecek olsa bu sırayı kaybedecek, olayları birbirine karıştıracaktı. İlk gece özel bir gece eğlencesiydi. Buna yalnız akrabadan olanlarla pek iyi görüşülen birkaç aile çağrılıydı. Bu gece herkes eğlendiği kanısındaydı. Nihal eğlenip eğlenmediğini pek kestiremiyordu. Göğsü korsesinden taşan şişman bir genç kadın vardı ki Kadıköy sahnelerinde dinlenen şarkıcı kadınların taklidini yapmak için saatlerce boğazını yırtmış, sonunda peykeri piyanoya geçirerek bu taklit şölenine bir çoban oyunuyla son vermişti. Bu o kadar seyredilmeye değer bir şey sayılıyordu ki hizmetçiler bile gülmekten kırılışarak sofanın kapılarına yığılıyorlardı. İskemlede oturamayarak kendisine yere bir minder kurdurtan bir yaşlı hanım vardı ki şişman genç kadın oynarken ikide birde coşarak "Oh, ömrüne bereket!" diyor. Sonra eliyle gelin olacak kıza bir şey işaret ederek sesleniyordu. "Elmas kızım, senin elinden istedi gönül. Bu yok olası ihtiyarlık beni yerimden kaldırmıyor ki." Gelinin annesi Firdevs Hanım'ı ara sıra kaldırıyor, ikisi birlikte çıkarak kapısının bir kanadı kapalı duran bir odaya giriyorlar, bir iki dakikalık bir kayboluştan sonra gülerek birbirlerinin kulaklarına bir şey fısıldayarak geri dönüyorlardı. Bir ara saz takımı düzenlenmişti, peyker piyanoda kaldı. Bihter içinde bir ut buldular. Şişman genç kadın, "Tefi kimseye vermem," diyordu. Minderde oturan yaşlı hanım, "Firdevs'ime de bir def bulunuz, o karışmazsa dinleyemem," diye bağırıyor, sonra takıma seslenerek "Hiç seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur?" şarkısının unutulmamasını tembih ediyordu. Annelerden biri kızının unutulduğuna dayanamayarak ev sahibi hanıma "Hemşire, kanun yok mu? Naciye de takıma girsin," diyordu. Neyse ki Naciye Hanım'a bir kanun bulundu. Kara kaş, kara gözlü, tombalak bir kız kendisine öneri gelmeden yerinden kalkıyor, çalgıcıların yanına gidiyor ve uzaktan Nihal'e soruyordu. "Siz de okumaz mısınız?" Nihal karşılık vermiyordu. Uda taksim yapılırken minderde oturan yaşlı hanım gözlerini kapamış, iki yanına sallanarak dudaklarının arasından anlaşılmaz şeyler mırıldanıyordu. Suzinak faslı yapılıyordu. Ev sahibi hanımla Firdevs Hanım yan yana tutulmuş kahkahalarla gülüşüyor, gelin Nihal'in yanına oturarak kulağına "Başka odaya gidelim mi? Sıkıldınız sanırım," diyordu. Gelinle Nihal'in arasında böyle yavaş sesle bir konuşma başlamıştı. Gelin birer sözcükle orada bulunanları anlatıyordu. O şişman hanım bir subayı severek iki çocuğuyla kocasından ayrılmıştı. Şimdi subay da onu almıyordu. Şarkı okuyan tombalak kızın gelecek hafta nikahı vardı. Çamlıca'da yanlarındaki köşkün beyiyle. Nişanlısı daha 18 yaşında, daha okulunu bitirmemişti. Onun için nikahtan sonra bir yıl bekleyeceklerdi. Nihal şaşkın, suskun anlamayarak, karşılık vermeyerek dinliyordu. Öteden Bihter'in sesi hepsinin üstünden uçarak, "Çekme eleğimi derdini bu dehri fenanın," şarkısına başlıyordu. Gelin şu 10 dakikalık tanışıklıkla meydana gelen senli benlilikle Nihal'e, "Hemşire," diyordu, "size görücüler geliyor mu?" Nihal kızarıyor ve "Bilmem," diyordu. "Her ne var ise haleti mestanede vardır." Dizesi okunurken ev sahibi hanım gene Firdevs Hanım'ı yerinden kaldırıyor, minderde oturan gözlerini açarak bulanmış bakışıyla gelini arıyor. "Besimeciğim, neredesin bakayım, beni unuttun," diyor. Gelin aldırmayarak Nihal'i "Başka odaya gidelim, burada görüşemiyoruz ki," yakınmasıyla yerinden kaldırıyordu. Kapısının bir kanadı kapalı duran odanın önünden geçerken gelin içeri baktı. Sonra Nihal'i eliyle çağırdı. Firdevs Hanım bir kanepeye yaslanmış, gelinin annesini bir koluyla boynundan sararak omzuna çekmiş, ikisinin de gözleri kapalı, hala o şarkıyı mırıldanıyorlardı. Gelin gülerek Nihal'i, "İkisi de olmuşlar," diyordu. Nihal tamamıyla anlamıyor ve ahmak görünmemek için sormuyordu. Başka bir odaya çekildikten sonra gelin ona kendi düğününün gelmiş geçmişini anlatmıştı. Bu düğün içeride minderde oturan yaşlı hanımın bir ürünüydü. Bu hanımı Nihal'in bilmemesine şaşılıyordu. İstanbul'da onu tanımayan hemen kimse bulunamazdı. Bütün gelin olacak kızlarla evlendirilecek gençlerin bir iyilik yapıcısı perisi olan bu kadına her zaman koynunda birkaç resimle, birkaç pusulayla rastlanırdı. Anneler onu ıssız odalara çekerler, uzun uzun konuşurlar, genç kızlar elini öperlerdi. Her kıza koca bulan bu kadın yalnız kendisine bir tane bulamamıştı. Kaynağına anıların erişemeyeceği bir zamandan beri doldu. Belki dul olarak doğmuştu. Başkalarının evlenmesiyle o kadar uğraşırdı ki kendisini safsaklayabilirdi. Bir gün kendisini olmayacak bir sebeple kalpakçı başlarına göndermişti. Orada hiçbir şey almayarak dükkan dükkan gezinmişti. Ama her dükkana uğradıkça onlarla birlikte bir müşteri daha oraya uğruyor. O da dükkanın bir başka köşesinde hep onlara, hayır yalnız kendisine bakarak bir pazarlığa tutuşuyordu. Kendisi bu kalpakçı başları yolcusunun sebebini hemen anlamıştı. Ondan sonra bir gün annesi ona kurmaylık apoletiyle bir subay resmi gösterince artık hiç kuşkuya yer kalmamıştı. Daha sonra genç kız biraz durup düşündükten sonra Nihal'e itiraf etmişti ki hep o hanımın aracılığıyla nişanlısıyla mektuplaşmışlardı. Onun mektuplarını anlatıyordu. Sonunda diyordu. Yarın koltukta göreceksiniz ya, ancak 25 yaşında. İçeriden yaşlı hanımın sesi işitiliyordu. Besime Hanım, Besimeciğim, neredesin elmas kızım? Gelin sonunda Nihal'i sorguya çekmeye başlamıştı. Bey babasına ilişkin bilgiler almak istiyor, nasıl ve niçin evlendiğiyle ilgili sorular soruyordu. Sonra Nihal'in üstü örtülü bir karşılık verişi sırasında sözünü keserek birden içtenlik kazanan sesiyle "Gücenmeyiniz ama bey babanız Bihter Hanım için pek yaşlı değil mi? Firdevs Hanım olsaydı," diyor, bu son cümleyi bir kahkaha içinde bitirmiyordu. Nihal babasının yaşlılığından söz eden bu kıza karşı gizli bir öfke duymakla birlikte peki belirleyemeksizin bir de memnunluğuna benzer bir şey duyuyordu. O yaşlılık bu evlenmede bir kusur oluşturarak sanki Nihal'in öcünü alıyordu. Normal bir akışla konuşma Firdevs Hanım'a geçmişti. Gelin Firdevs Hanım'a ilişkin bildiklerini anlatıyordu. Uzaktan akraba olmakla birlikte diyordu. Siz de yabancı değilsiniz ya, siz benden fazla bilirsiniz. Hayır, Nihal hiçbir şey bilmiyordu. Nesrin ve Şahesler'in gevezelikleri belirli bir sınırı geçemezdi. Şimdi bu yanında bir küçük musluk şırıltısıyla durmadan söyleyen genç kızı dinledikçe gözlerinin önünden birer birer perdeler düşüyordu. Demek Bihter'in annesi bir Nihal deyim bulamıyor ve kafasında başlanmış bir cümlesini yarım bırakıyordu. Artık hepsini anlıyordu. Birdenbire artık o kadar çok şey anlıyordu ki daha fazla dinlemek istemiyordu. Bir ara gelin Behlül'den de söz etmişti. Behlül kimdi? Genç miydi? Güzel miydi? Onu niçin soruyorlardı? Sonra doğrudan doğruya Nihal'den söz edilmişti. Hiç gelin olmayı düşünmüyor muydu? Kimin karısı olmak isterdi? İşte kızarıyorsunuz deniyordu. Nihal kızardığını bilmiyordu ama artık bu baş başa konuşmaktan sıkılıyordu. Şimdi içeride saz bir oyun havası yapılıyordu. Tazelerden oynayanlar oluyordu. Yaşlı hanımın sesi gene yükseliyordu. ''Aa, gelin nerede çocuklar? Gelin hanımı bulunuz.'' Nihal ayağa kalkmıştı. İçeriye girdiler. Siyah kaşlı, kara gözlü tombalak kız Nihal'e musallat oluyor, ne olursa olsun onu da oynatmak istiyordu. Nihal başını silkerek ''Lakin bilmem.'' diyor. Sonra tombalak kız kanun çalan Naciye Hanım'a eğilerek işittirecek bir sesle fısıldıyordu. ''Ay ne soğuk şey, ne şarkı söylüyor ne oyun oynuyor.'' Nihal bu gece mini mini yüreğinin üstünde bir acılık düğümüyle uyumuştu. Bütün işittikleri, gördükleri onu incitmişti. Perşembe günü sabahleyin kalkar kalkmaz Bihter'e sordu. Ne vakit gideceğiz? Bihter de itiraf ediyordu. O da sıkılmıştı ama gidilemezdi. Asıl bugün için gelinmişti. Şimdi gelini giyindireceklerdi, kendileri hazırlanacaklardı. Koltuk alacaktı, yemek yenecekti, sonunda... Nihal o günün olaylarını karıştırıyordu. Zayıf sinirleri hiçbir zaman bu kadar kalabalığa, bu kadar gürültü patırtıya karşı karşıya olmamıştı. Şimdi gözlerini kapayınca bir bulut içinde bir kanepeye oturtulmuş gelini görüyordu. O gece durmadan konuşan genç kız gelinlik giysisinin içinde kulağına kuşkusuz tuhaf şeyler fısıldayan arkadaşlarına bile bir gülümsemeyi esirgeyecek kadar nazlanıyordu. Bugün herkese bir resimlik vardı. Gündüz içinki çağrıları ağır başlıkla karşılayan şişman taze dulun, gece Kadıköy sahneleri kadın şarkıcılarını taklit ederek zevzek kadın olduğu akla bile gelmezdi. Bu düğün evi bir zıtlıklar topluluğuydu. Nihal birbirine benzemeyen yüzlerin, kılıkların böyle garip bir alaşımına o zamana kadar hiç rastlamamıştı. En seçkin, en şık tuvaletlerin yanında en garip kılıklar görülüyordu. Bir yaşlı hanım vardı ki şal örneği entarisinin üstünde mor kadife kaplı elma kürkünün verdiği büyüklük taslamasıyla yanında sarı krepten hotozuyla gözlerini kaldırmaya cesaret edemeyen bir tazeyi kaşıyla gözüyle azarlıyordu. Nihal bunların bir kardinalle işkence altında yaşatılan, biz zamanımızda böyle gördük yargısıyla başına sarı krepten hotoz giydirilen bir gelin olduğunu öğrenmişti. Düğün evinin kalabalık sofrasında aşağıdan yukarıya uzun eteklerini sürükleyerek kol kola dolaşmış iki giyinmiş kadınlar vardı ki, kuşkusuz bu gezintiyi zarifliğin son sınırı olarak kabul ediyorlar, kalabalığın içinde herkesin ayaklarına dolaşan uzun eteklerinden pek kendini beğenmiş görünüyorlardı. Saz takımı için bir köşede yapılan özel bir yerin çevresinde çömelmiş kadınlar, dadılarının kucaklarında huysuzlanan çocuklar, anca fıstığı yiyerek kabuklarını halın üstüne atan hanım kızlar vardı. Daha sonra arkalarından çarşaflarını, başlarından örtülerini çıkarmayarak binlemez ne bekleyen seyirciler vardı ki, bunların içinde Nihal, hizmetçiler arasında karışmış enikonu iyi giyimli hanımlar da görülüyordu. Bunlar elini görmeye gelmişlerdi. Hep gelin odasına saldırıyorlar, perdelere, aynayla konsola, kanepelere, koltuklara, bir değer biçen gözlerle baktıktan sonra gelinin giysisini gözden geçiriyorlar, sonunda buradan yeterli bir bilgi görüş edinmiş olan ezberliklerini duyurunca kapısının önünde bir parmaklık konan yatak odasına uzaktan bir göz atarak gelinin çeyizine bakıyorlardı. Merdivenlerde yetişenler, kakışanlar, omuzlarıyla yol açanlar vardı. Ve bütün bu halkın üstünde elindeki kahve tespisiyle geçemeyerek bağıran bir hizmetçinin annesiyle birlikte gelini seyretmeye gelerek kalabalığın içinde sıkıntısından uluyan bir çocuğun ayağına basıldığı için öfkesini çevresindekilere beddua etmekle çıkaran bir zenci karının yüzüne düzgün sürdüğü için bir hanım nereden çimdik yiyerek kör olasıca diye haykıran bir yıpranmış halayığın ta uzaktan yemek odasından gelen tabak şakırtısının yukarıda duyulup duyulmadığı belli olmayarak süren ince sazın birbirine karışmış çığlık ve şamataları büyük bir gürültü halinde ortalıkta uçuyordu. Sonunda o kadar beklenilen koltuk töreni yapılmıştı. Nihal bunu ancak görebilmişti. Bu iş için özel başörtüsü getirmiş hanımlar vardı. İhtiyatlılıkla davranmamış olanlar, saçlarının ancak topuzunu örten ipek mendillerle saklanıyorlardı. Bu pek seyre değer şeyi görmek için iskemlelere çıkılıyordu. Nihal sonunda yandan yürüden kopan büyük bir beğenme çığlığı içinde bir kırmızı fez, yakası işlenmiş bir siyah giysi, yanında beyaz bir tül altında elmasları parlayan bir baş görmüştü. Ufak bir ara verme, derin bir gürültü, daha sonra Nihal anlayamıyordu. Havadan beyaz paralar serpilip düşmüş ve birden kabarıp kabarıp sonra yana yüreğe dağılıveren büyük bir dalga biçiminde bir bekleyiş soluğuyla şişkin duran bu halk, o havadan dökülen şeyleri toplamak için yerlere dökülmüşlerdi. Bu para yağmurları iki yana avuç avuç serpiliyor ve bu dalga oradan oraya parçalanarak, çırpınarak üzerine dökülüyordu. Bu beyaz şeyleri kapışıyorlar, kapışıyorlardı. Artık ne koltuk töreni kalmış, ne görülecek güvey kalmıştı. Artık gidebilirdi ama hayır, hiç kimse gitmiyordu, gitmeyeceklerdi. Burada birbirine bakarak, bu gürültüye eğlenerek öylece oturacaklardı. Nihal sonunda kendisini odasını mutlu sessizliğinde yalnız bularak uzaklarda bırakılan bu düğün evini orada işitilen görülen şeyleri düşündükçe karar veriyordu. Gelin olmak hiçbir zaman diyordu. Onu ne görücüler göreceklerdi ne de yaşlı bir kadınla kalpakçı başlarına göndereceklerdi. O böyle evde, kendi evinde, kendi odasında, yalnız kendi kendisine dünyada tek başına yaşayacaktı. Sonra babasını düşünüyordu. Babası da birlikte olsaydı, gene eskisi gibi aralarında başka hiçbir kimse olmaksızın. Onda babasına yeniden bir yakınlaşma isteği uyanıyordu. Ertesi gün sabahleyin uyanır uyanmaz babasını görmek için yenilemez bir gereksinme duydu. Böyle sabahleyin babasının odasına gitmek alışkanlığı o kadar uzaklarda kalmış bir anısıydı ki aşağıda o bir vakitler baş başa yıllar geçirilen mini mini çalışma odasına girerken kendisine alışılmışın pek dışında bir şey yapıyormuş sanıyordu. Adnan Bey pencerenin yanında masasının üzerine inmiş gene bir şey unutmakla uğraşmaktaydı. Başını kaldırarak biraz şaşkın Nihal'e baktı. Nihal babasının karşısında dudaklarında bir gülümsemeyle bekliyordu. Adnan Bey sordu. Küçük hanım nasıl oldu da babasını görmeye geldi? Nihal gülerek omuzlarını silkti. Bilir miyim demek istiyordu. Evet, bilir miydi? Öyle nasılsa sebepsiz dünden beri babasını düşünmüş, sonra bu sabah elinde olmaksızın niteliği bilinmeyen bir sebebe uyarak işte onun odasına gelmişti. Onun duygularında böyle birdenbire en büyük değişmelerin meydana gelmesi için ne bir söz, ne bir bakış, sadece bir hiç yeterdi. Yüreğinde ufak bir ses vardı ve bu ses ona babasından bu kadar uzak bulunmakta biraz da kendisinin yol açmış olduğunu söylüyordu. Onu artık bağışlamalıydı, değil mi? Küçük yer iskemlesini çekerek bir söz söylemeksizin babasının tam karşısına oturdu. Sağ dirseğinin dizine dayadı. Mini mini yüzünü avucunun içine aldı ve gözlerinde derin bir gülümsemeyle artık işini bırakarak kendisini seyreden babasına baktı. Sanki onu muayene ediyordu. Babası demek ihtiyardı. Bu düşünce ona nereden gelmişti? Hala kulaklarında bu ihtiyarlıktan sızlayan alaylı bir sesin acımasız bir kahkahaya benzeyen titreşimi vardı. Babasını şimdi gerçekten yaşlı buluyordu. Üstelik biraz zayıflamış, biraz yanakları çekilmiş, biraz sararmış, kendi kendiliğinden daha fazla yaşlanmış. Birçok zamandır babasını görmemiş gibi onu birden başkalaşmış olarak buluyordu. Nihal, niçin bana öyle bakıyorsun? Karşılık vermedi. Dudaklarında bir şey titredi. Gülümsemeye benzer bir şey. Sonra bu gölge silindi. Gözlerinden o gülüş rengi uçtu. Bu çocuk alnının üstüne karanlık bir kaygı gölgesi düştü. Belki babasının da talihi kötüydü. Belki onun da yüreğinde bir keder. Kim bilir nasıl bir keder vardı ki ağlıyordu. Belki o da Nihal'le bu uzaklıktan dolayı acı duyuyordu. Şimdi babasından uzak kalmış olması bağışlanamayacak bir suçlama gücüyle yüreğini vuruyordu. Öyle bir şey söylemek istiyordu ki babasıyla arasında açılan aralığı bir saniye içinde silinsin, gene onları eskisi kadar dost yapsın. Bir şey bulamıyordu. Ne söylemeliydi ki bu uzun, sessiz kırgınlığı artık bir öpücük içinde unuttursun? Elini uzatarak babasının bıraktığı tahta parçasını aldı. Ne yapıyorsunuz babacı? Bu daha hiçbir şey değildi. Adnan Bey daha ne yapacağına karar vermemişti. Aklına bir düşünce geliyordu ama. Beni yoracak bir düşünce, diyordu. Bir asma yaprağının üzerine konmuş bir salkım üzüm. Üzüm tanelerini oyuk yapmalı, içlerini pamukla doldurup üzerlerine bu rengi oyacak küçük kadife parçaları çekmeli. Anlıyor musun Nihal? Zarif bir iğne yastığı. Nihal bu düşünceyi pek beğeniyordu. Ne güzel, diyordu. Onu bana verirsiniz değil mi? Sonra birdenbire başka bir şey aklına geldi. İşte bu, babayla kızı birbirine yaklaştıracaktı. ''Hani ya?'' dedi. ''Siz bir süre önce benim resmimi oymaya başlamıştınız da yarım kalmıştı. Nerede o parça? Kim bilir nerelere atıldı?'' Ayağa kalkmış, babasının köşede iş masasını dolduran tahta parçalarını, gereçleri, o bir yığın kalabalığı karıştırıyor, umutlu yaşama döneminin yarım kalarak bir unutuluş köşesine atılan anısını arıyordu. Adnan Bey onu durdurdu. ''Boşuna arıyorsun Nihal. Onu tamamlamak mümkün değil. O zaman sen bir çocuktun. Şimdi...'' Nihal'i kolundan çekerek pencerenin yanına vereceği yargıyı vermek için onu daha iyi görmek üzere ışığa götürülüyor ve kızının artık bir çocuktan çok bir genç kız yüzüne benzeyen sivrice yüzüne, alnını taşlandıran yumuşak saçlara, ince ve uzun boyuna bakarak cümlesini tamamlıyordu. Şimdi artık bir genç kızsın. İnce duygulu bir sevgi havası içinde ruhu babasının bu bakışıyla kucaklaşırken Nihal'in yüreğinde bir şey büyük bir mutluluk tadıyla eriyor gibiydi.